Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Evvela Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âl ve ashabının, enbiya-i izam ve meşayih-i kiram hazaratının hususiyle feyzinden istifade ettiğimiz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin ve bir cümle ehlullahın ruhlarına hediye edilmek üzere bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, Mesnevi'nin 6. beytinde kalmıştık. Geçen hafta 5. beyti okumuştuk. Bugün inşallah 6. beyti mütalaa edeceğiz sizlerle birlikte. Buyuruyor ki Hazreti Mevlana, herkesi ez zanni hot şot yari men, ez deruni men necost esrari men. Herkes ki diyor Hazreti Mevlana, her bir kimse ki beni kendince, kendi zannınca yari sandı veya ben onun yari oldum kendi zannına göre, neyi konuşuyor tabii, ve benim derunumda olan, benim batınımda olan sırları ise istemedi, aramadı. Herkes zahire baktı, neyin güzel sesini duydu, ona ilgi gösterdi ve onunla yetindi. Ama ney, niye ağlıyor, niye inliyor, niye dertlidir, niçin bu güzel sedaları çıkarıyor, kimse o tarafına bakmadı. Veya Arif-i Kamil konuşuyor, güzel şeyler söylüyor ama ne demek istiyor, hangi mesajı veriyor, ona dikkat etmedi. İnsanların çoğunun, çoğumuzun gafil olduğu alan budur. İşin özüne, hakikatine ve derununa çok fazla itina etmeyiz. Zahiren bakarız, kah hoşumuza gider, takdir ederiz. Kah hoşumuza gitmez, yüzümüzü çeviririz. Bir sanat eserine, bir mimariye sıradan bir insanın bakışı vardır. Bir de sanattan anlayan, mimariden anlayan insanın bakışı vardır. Onun gördüğü farklıdır. Onun gözü ayrıntılardadır, detaylardadır, ahenktedir, tenasüptedir ve o sanattaki kıvrımları ve kıvrımlar arasındaki uyumları, ahenk ve tenasübü görür ve oradaki güzellikleri görünce de sanatkarı takdir eder. Ne muhteşem eser meydana getirmiş bu sanatkar der. Ama sıradan insan da güzel bir şey yapmış der. Yani o güzelliğin nerede olduğunu, hangi ayrıntılarda ve detaylarda olduğunu fark etmez. Bir musiki namesini hepimiz dinleriz ama o namedeki detayı, ayrıntıyı, makamını, ahengini fark edemeyebiliriz. Ama anlayanı çok daha farklı şeyler görür. Bir hat sanatına, bir levhaya hepimiz bakarız. Güzelmiş, güzel yazıymış deriz. Ama o güzelliğin nerede olduğunu, o harflerin ahengini, harflerin birbirleriyle olan ölçüsünün tenasübünü ve göze hitap eden o zevkini yakalayabilecek bir derinliğe sahip değilizdir ve ayrıntıyı fark edemeyiz. Oysa ki sanat ayrıntılardadır, detaylardadır ve o güzellikleri fark etmededir. O yüzden bakarken de ona göre bakmak gerekiyor. Hani Türkçe'de güzel bir tabir vardır. Bakmakla görmek bir değildir. Bakarsınız ama görmezsiniz. Bakmak başka şeydir, görmek ayrı şeydir. Veya şu cami-i şerifin içine girildiğinde herkese ne gördüğünü sorsanız, herkesin gördüğü şeylerin sayısı da sırası da farklıdır. Herkes kendi ilgisine, dikkatine, rikkatine göre farklı şeyler görür. Bazısı bir tek şeyi görür, bazısı pek çok şeyi görür, bazısı daha ayrıntılara ve detaylara dikkat eder. Bu kişinin ilgisini, dikkatini, alakasını ve kalbi durumunu gösterir. Mevlana neyi konuştururken de insanların sadece zahire bakan, sadece zahirlerindeki sesi ve ahengi gören tarafına dikkat çekiyor ve işin özüne yönelmeye, işin gerçek güzelliğine, cemaline yönelmeye yönelik bir dikkat çekişiyle bizi öze teşvik ediyor, öze davet ediyor. Çünkü kainattaki her şey özde ahsenül halikini çağrıştırıyor. Onu söylüyor. Hatta Mevlana eserlerin pek çok yerinde buna dikkat çekiyor da, mesela çengi ud sesinden bile duyan gönüllerin ente hasbi, ente kafi, ya vedud sadasının geldiğini hissettiklerini ve duyduklarını söylüyor. Yani bir ud sesinden, bir musiki namesinden de o namenin Rabb-i Teala Hazretlerine hitaben ente hasbi, sen bana kafisin ya Rabbi. Ente kafi, yine aynı manaya, sen bana bize yetersin, aleme yetersin ya Rabbi. Ya vedud, ey dost, ey sahip, ey güzeller güzeli diye ona iltica ettiğini, onu sena ettiğini, onu tesbih ettiğini söylüyor. Kur'an da bunu tasrih ediyor, tasdik ediyor ve Allah Teala buyuruyor ki Estağfirullah. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi velakin la tesbihuna velakin la teftekuna tesbihuhum. Yani sizler onların tesbihini duymazsınız ama her şey alemde Allah Teala Hazretlerini hamdiyle tesbih ediyor. Ona elhamdülillah diyor, subhanallah diyor. Sen ahsenül halikinsin diyor, diyor Allah Teala Hazretleri. Yine sebbeha ile başlayan, yusebbihu ile başlayan ayetlerin hepsinde yerde ve gökte bulunan bütün mevcudatın, varlıkların kendi dillerince Allah'ı tesbih ettiğini söylüyor. İbn Arabi Hazretleri de kainatta en çok Allah'ı tesbih eden varlıkların cemadat olduğunu, cansız varlıklar olduğunu, sonra nebatat olduğunu, bitkilerin olduğunu, sonra hayvanat olduğunu, en az tesbih eden ise insan olduğunu ifade ediyor. Yani her varlığın kendi dilince Allah'ı tesbih etmesi gerçekten duyan kulaklara, duyan gönüllere göre çok bariz ve vazıh olan bir husus. Allah böyle buyuruyor çünkü. Mevlana da bunu anlatıyor. Hatta Mevlana, hani bizim leylek diye bildiğimiz o uzun ayaklı ve mevsimlik kuşların bile laklaklarında ve taktaklarında Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiğini, elhamdülek ve şükrü lek vel mülkü lek diyerek lek lek lek sürekli olarak Allah Teala Hazretlerine hamd senindir, sana aittir, şükür sana aittir ve her türlü sena sana aittir, mülk de senindir ya Rabbi diye o lek lek ve lak lak seslerinden Cenab-ı Hakk'a senada, şükürde bulunduklarını ifade ediyor Hazreti Mevlana. Hatta rivayete göre İmam Ali Kerremallahu Vece Hazretleri Subhanallahi Hakka İnnel Mevla La Yebka sesinin çandan bile duyulduğunu ifade ediyor. Çan sesinde bile işte, Subhanallahi Hakka İnnallaha Yebka. Allah'ı, hak olan Allah'ı tesbih ederim. O bakidir, kalıcıdır. Her şey fanidir onun dışında. Manasında çan sesinden bile, bir ahenkli sadadan bile bu mananın çıktığını anlayan gönüllerin bunu anladığını ifade ediyor İmam Ali Kerremallahu Vecih Hazretleri. Tabi dinleyen göze, dinleyen kulağa ve gören göze göre alemdeki her şeyin özü görülüyor ve onun özünün de Allah Teala Hazretleri olduğu, kainatın gerçek sahibinin ve gerçek varlığın o olduğu anlaşılıyor. Bütün mesele anlayacak bir gönle sahip olmak, idrak edecek bir fehme sahip olmak ve duyacak basiretli bir göze ve kulağa sahip olmak. Mevlana buna dikkat çekiyor. Tabii alemde her şey insanlara göre değişiyor. Seslerin ahengi de değişiyor. Mahir Hoca rahmetli öyle derdi. Eskiden öyle develer vardı ki boyları 2-3 metre yüksekliğinde, onların boyunlarına böyle 50 santim, yarım metre büyüklüğünde çıngırak takarlardı, çan takarlardı. Deve yürüdüğü zaman Erzurum, Van, Erzurum, Van derdi. Şimdi develer küçüldü. Boyları 1-1,5 metre boyunda. Boyunlarında küçücük bir çıngırak. Deve yürüdüğü zaman Ankara, Çankırı, Ankara, Çankırı diyor derdi. Yani her şeyin görene göre ve zamana göre değişebileceğini ifade ederdi Mahir Hoca rahmetli. Gerçekten de böyle. Ama önemli olan Mevlana'nın söylediği gibi işte o sesin özündeki ahenge ve derunundaki manaya ulaşabilmek, alemdeki her varlığın derunundaki gerçek manaya ulaşabilmek. Yani bir kitabullah-ı azamdır seraser kainat, hangi harfini yoklasan manası hep Allah çıkar dediği gibi şairin, kainat kitabını okurken, yoklarken hep oradan manasının Allah çıktığını görebilecek bir uyanıklık içerisinde bulunmaktır. Nakıs görüşlü insanlar, eksik düşünceli insanlar hep zarfa bakar, işin dışına bakar ve ona göre konuşur. Ama kemal ehli işin özüne bakar, sahibine bakar, hikmetleri arar, hakimi görmeye çalışır. Hikmet sahibi olan Allah Teala'nın hikmetlerini görmeye ve hakimi mutlakı müşahede etmeye çalışır ve bakarken de bu manada bir nazarla bakar. Tabii nazar sahibi olmak, insanın basiretle bakması, gönül dünyasının enginleşmesiyle çok yakında alakalıdır. Yani aşk-ı ilahi ile dolu bir kalbe ulaşmak ve ahlak-ı Muhammedi ile donanmış bir hal sahibi olmak, olayların arka planını görebilecek bir basirete ulaştırıyor insanı. O yüzden bunların ibadetle, ahlakla bütünleşmesi, buluşması gerekiyor ki insan aşk-ı ilahiye sahip bir gönülle kainat kitabını manalarıyla okuyabilsin ve oradan her kelimeden Allah çıktığını görebilsin. Bunun için önce insan olduğumuzu, kul olduğumuzu idrak etmek ve kulluğumuzun gereği olarak Rabbimize secde etmek, ona boyun bükmek, emrine ram olmak, onun yaratıklarını sevmek, onun hatırına bu alemde her ne varsa baktığımız her şeye şefkat ve merhamet nazarıyla bakmak bize düşen kulluk görevi olarak karşımıza çıkıyor. Yani insan olmak için hem ruhi bir takım görevlerimiz var, hem bedeni bir takım vazifelerimiz var, hem mali bir takım yükümlülüklerimiz var. Bunların hepsinin yapılması takdirinde insan kemale eriyor. Yani Allah Teala Hazretleri اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz insanı her türlü fuhşiyattan, münkerden, yasaklanan şeylerden alıkor buyuruyor. Ama insanoğlu hala namaz kıldığı halde kötülüklere bulanmaya, bulaşmaya devam ediyorsa orada bir noksan var demektir. Orada bir noksan var. O noksanlardan birisi namazla birlikte yapılması gereken, kulluk görevleri ihmal ediliyor büyük ihtimalle. Ondan dolayı bunlar birbirini bütünleyen şeyler. Namaz, oruç, hac, zekat, ahlak-ı hamide birbirini bütünleyen şeyler. Bunlar birlikte yapıldığı zaman insanı kemale taşıyor ve o manada kılınan namaz insanı fuhşiyattan, münkerden alakoyuyor. Tek başına namazı sığınmak elbette önemli ama tek başına namaz yetmiyor. Namazla birlikte Allah orucu, zikri, haccı, zekatı ve diğer ahlak-ı hamideyi bizim önümüze görev olarak koyuyor. Dolayısıyla biz acaba nerede bir arıza yapıyoruz ki namazımız bizi fuhşiyattan alıkoymuyor? Bunu düşünmek lazım. Ya kıldığımız namazlarda olması gereken huşuda bir kusurumuz var. Çünkü Allah Teala kad aflehal mu'minun ellezinehum fi salatihim haşiun diyor. Yani gerçek müminlerin namazlarını huşu ile kıldıklarını ve bunların mutlak surette felaha dahil olacaklarını ifade ediyor. Felaha dahil olmak için namazı huşu ile kılmak ve huşu ile kılınan namazla da her türlü fuhşiyattan sakınmak mümkün olacağı bir bakıma bu ayetler mecmuasından ortaya çıkıyor. Ama bir taraftan da feveylül lil musallin, yazıklar olsun o namaz kılanlara ayetleri de var. Ellezinehum an salatihim sahun. Onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Kimin huzurunda, kimin divanında durduklarının farkında değillerdir. Yani huşudan, hududan mahrumdurlar diyerek kılınan namazlardaki kusurumuza dikkat çekiyor. Dolayısıyla namazın namaz olması ve bizi kemale erdirmesi için huşu ile kılınmasına özen göstermek gerekiyor. Namazda riyadan ve huşu engel her türlü şeyden uzak davranılması gerekiyor ki namaz bizi kemale erdirsin. Ney? Geçen hafta okuduğumuz beyte de geçtiği gibi hoş hallilere de bed hallilere de bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla herkes kendi halince neyden bir şeyler almaya çalışıyor. O yüzden bu alemde insanların önce kendi gönüllerini tasfiye etmesi, gönüllerindeki duyguları tamir etmesi ve ondan sonra alemi seyr-i temaşa etmesi, alemdeki varlık sebeplerini görmeye en önemli katkı sağlayacak unsurlardandır. Hani Bektaşi'ye sormuşlar, gömleğini niye yıkamıyorsun? Gömleğin kirlenmiş. Gene kirlenir yıkarsam nasıl olsa demiş. Gene yıkarsın demişler. Gene kirlenir demiş. Gene yıkarsın demişler. Onun üzerine demiş ki, ya biz bu dünyaya gömlek yıkamaya mı geldik? Yani bu dünyada bizim işimiz gömlek yıkamaktan mı ibaret? Elbette değil. Biz bu dünyaya gömlek yıkamaya gelmedik. Biz bu dünyaya şairin dediği gibi bir yar için ah etmeye geldik. Yani Allah Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya geldik. Onun emirlerini yerine getirmeye geldik. Ama onun emirlerini yerine getirirken de bunun bir duygusal boyutu, bir sevgi boyutu, bir aşk boyutu olmalı ki insan ibadetini tav'an, isteyerek, zevkle yapsın. O yüzden ibadetlerin amaçlarından ve gayelerinden birisi de Allah sevgisini, Allah muhabbetini, Allah aşkını gönüllere tesis etmek, gönüllere yerleştirmek ve bu suretle insanların suhuletle, arzuyla, istekle ibadet yapmalarını ve Rableri ile buluşmalarını sağlamaktır. İbadetlerin günde 5 defa zamana bağlı olarak emrediliş hikmetlerinden birisi de budur. Araya gaflet girmesin. Araya perdeler girip de Allah ile aramızda bir soğukluk meydana getirmesin. Çünkü bir kere bir soğukluk meydana gelirse toparlamak çok zor. Hani Bektaşi'ye demişler ki, niye namaz kılmıyorsun? Kılamıyorum demiş. Olmuyor işte. Ya demiş bir tanesi, 40 gün bir gayret et. 40 gün süreyle bir yoğunlaş. Ondan sonra kılarsın demiş. Alışırsın. Ondan sonra kılarsın. Bektaşi demiş ki, sen bir 40 gün bırak bakalım. Ondan sonra başlayabiliyor musun demiş. Yani bir kere araya bir soğukluk girdi mi toparlamak zor. O yüzden o soğukluğu araya sokmayacak bir gayret, titizlik ve aşk arayışı içerisinde olmak, sevgi arayışı içerisinde olmak bizim boynumuzun borcu. Zaten günde 5 defa namazla memur oluşumuz, zikirle memur oluşumuz sayısız ve sınırsız. Mutlak manada Allah Teala Hazretleri'nin Kur'an-ı Kerim'de 256 yerde zikri emredici gündemimizde taşıması bizim kalbi olarak onunla merbut olmamız, ona bağlı olmamız, ondan uzaklaşmamamızla yakından alakalıdır. Çünkü zikir unutmamak demektir. Hatırda tutmak demektir. Hatırda tutulacak olan şey nedir? Allah'tır. Allah ile yapılan muahededir, sözleşmedir, akittir. Çünkü biz Allah ile bir akit yaptık, bir ahit yaptık, bir anlaşma imzaladık. Elestü bi rabbikum sordu bize, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Biz de bela, evet Rabbimizsin dedik, tasdik ettik. Bir söz verdik. İşte o söze bağlı kalmak, o sözün doğrulanması için bu alemde davranışlar içerisinde bulunmak bizim boynumuzun borcu ve o bizim bir anlaşmamız. Dolayısıyla bu dünyadaki zikir o anlaşmayı hatırlamaktır. Ve Allah ile olan bu sözleşmemizi unutmama çabası içerisinde bulunmaktır. Ve bu dünyadaki dünyevi meşguliyetlerimiz hepsi Allah rızasını kazanmaya meşgul olduğu zaman gerçekten erdirici, vardırıcı ve anlamlı davranışlardır. Ama gafletle olduğu zaman, Cenab-ı Hakk'ın rızası söz konusu olmadan gafletle olduğu zaman ise hiç anlamı yoktur. Nitekim şair Fuzuli diyor ki, yar için ayara minnet ettiğim ay beyleme, baban bir gül için min hare hizmetkar olur. Bahçıvan nasıl bir gül yetiştirmek için binlerce gül hizmet ediyorsa, ben de Allah'ın rızasını, Resulünün sevdasını kazanmak için bu alemde bazı işler yapıyorum. Bazı işlerle meşguliyetim amacımı şaştırmıyor, sapıtmıyor. Amacım Allah'ın rızasıdır, Resulünün hoşnutluğudur diyor Fuzuli. Dolayısıyla bu dünyada bulunuşumuz Allah Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaktır. Ve bu alemde var olan her şeyin sahibinin o olduğunun farkında olarak yaşamaktır. Duyduğumuz her seste onun sesini, onun güzelliğini duymaktır. Gördüğümüz her güzellikte onun cemalini seyretmektir. Gönüllerimize bu gözü lütfetsin ki kainat kitabını seyrederken bu güzellikleri görebilelim. Allah hepinizden razı olsun. İllahil Fatiha.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetlerini dinlediniz.